Evrim Teorisinin Sahte Delilleri serimizin birinci filminde evrimcilerin teorilerini ayakta tutabilme çabasıyla düzmece olarak ürettikleri sahte delillerin bir bölümünü izlemiştik. Evrim teorisinin her aşamasında bilim tarafından yalanlanan ve yaratılış gerçeğini gizlemek için çeşitli sahtekarlıklarla ayakta tutulmaya çalışılan bir aldatmaca olduğuna şahit olmuştu. Evrim teorisinin gerçek yüzünü gözler önüne seren serimizin bu ikinci bölümünde de bazı evrimcilerin düzenledikleri sahtekarlıkları incelemeye devam edeceğiz. Evrimcilerin canlılığın yeryüzünde ilk ortaya çıkışına evrimci bir açıklama getirmek için yaptıkları laboratuvar deneylerinin nasıl fiyaskoyla sonuçlandığını, farklı dönemlerde yaşamış farklı canlı fosillerine ait kemikleri birbirine tutkalla yapıştırarak nasıl sahte fosiller ürettiklerini, sudan karaya geçmekte olan yarı balık yarı sürüngen bir ara form olduğunu iddia ettikleri Sölekant isimli fosilin günümüzde kanlı canlı bir örneğinin balıkçılar tarafından yakalanıp da bunun bir balık türünden başka bir şey olmadığı anlaşıldığında içine düştükleri gülünç durumu. Plastik kemiklerden ürettikleri hayali bir fosili 100 yılı aşkın bir süre müzelerde ara geçiş canlısı olarak sergileyerek insanları nasıl aldattıklarını, sahtekarlığı vahşete dökerek zavallı Afrikalı bir pigmeyi nasıl yurdundan kaçırıp Amerika'daki hayvanat bahçelerinde kafese kapatarak evrimin sözde canlı bir delili olarak insanlara sergilediklerini bu filmde ibretle izleyeceğiz. Evrimciler, hayatın ilkel olarak nitelendirdikleri dünyada tesadüfen oluştuğu iddiasına delil olarak çoğu zaman Miller deneyini gösterirler. Oysa yaklaşık yarım asır önce gerçekleştirilen bu deney, ilerleyen yıllarda ortaya çıkan bulgularla tüm bilimsel anlamını yitirmiştir. Amerikalı kimyacı Stanley Miller, moleküler evrim senaryosunu desteklemek için 1953 yılında bir deney düzenledi. Miller, ilkel dünya atmosferinin metan, amonyak ve hidrojen gazlarını içerdiğini varsayıyordu. Bu gazları bir deney düzeninde birleştirdi ve bu karışıma elektrik verdi. Bir hafta kadar sonra da düzeneye yerleştirdiği soğuk tuzak isimli bölümde bu karışımdan birkaç amino asit oluştuğunu gözlemledi. Bu bulgu evrimcilere büyük bir heyecan verdi. Sonraki 20 yıl boyunca Sidney Fox, Cyril Ponamperuma gibi diğer bazı evrimciler de Miller'ın senaryosunu devam ettirmeye çalıştılar. Ancak 1970'li yıllarda elde edilen bulgular, ilkel atmosfer deneyleri olarak bilinen tüm bu evrimci çabaları geçersiz kıldı. Çünkü bilimsel bulgular, ilkel dünyadaki atmosferin Miller'ın varsaydığı gibi metan ve amonyak gazlarından değil, azot, karbondioksit ve su buharından oluştuğunu gösterdi. Miller, deneyinde kullandığı gazları özellikle seçmişti. Çünkü bunlar amino asit oluşumu için çok uygundu. İlkel dünyanın atmosfer yapısı ise amino asit oluşumuna kesinlikle uygun değildi. Dahası ilkel atmosferde büyük oranda serbest oksijen olduğu anlaşıldı. Bu da evrimcilerin senaryosunu geçersiz kılıyordu. Çünkü serbest oksijenin amino asitleri hemen parçalayacağı açıktı. Dahası Miller deneye soğuk tuzak gibi bilinçli mekanizmalarla müdahale etmiş ve bu sayede oluşan amino asitleri tekrar parçalanmadan ortamdan izole etmişti. Soğuk tuzak gibi düzenekler olmasaydı, kıvılcım kaynağı ve deney sırasında ortaya çıkan diğer kimyasallar oluşan amino asitleri anında parçalayacaktı. Aslında Miller bu şekilde amino asitlerin doğal şartlarda kendiliklerinden oluşabilecekleri yönündeki evrimci varsayımları kendi eliyle çürütmüş oluyordu. Çünkü ilkel dünyada oluşabilecek amino asitleri parçalanmaya uğramadan ortamdan ayıracak böyle kontrollü bir mekanizma bulunmuyordu. Sonuçta tüm bu çabalar canlılığın doğada tesadüfen oluşmak bir yana laboratuvar ortamında dahi üretilemediğini belgeliyordu. Bu bulgular sonucunda 1980'li yıllarda bilim dünyası Miller deneyi ve onu izleyen diğer ilkel atmosfer deneylerinin bir anlamı olmadığını kabul etti. Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'ın kendisi de 1953 yılında düzenlediği deneyin hayatın kökenini açıklamaktan çok uzak olduğunu kabul etti. Miller'la birlikte deneyi gerçekleştirmiş olan evrimci bilim adamı Harold Urey de şu itirafta bulunmaktaydı. Yaşamın kökeni konusunu araştıran bizler, bu konuyu ne kadar çok incelersek inceleyelim, hayatın herhangi bir yerde evrimleşmiş olamayacak kadar kompleks olduğu sonucuna varıyoruz. Ancak hepimiz bir inanç ifadesi olarak yaşamın bu gezegenin üzerinde ölü maddeden evrimleştiğine inanıyoruz. Fakat kompleksliği o kadar büyük ki nasıl evrimleştiğini hayal etmek bile bizim için zor. Miller'dan bu yana geçen yarım asırlık süre sadece evrim teorisinin moleküler düzeydeki çaresizliğinin daha iyi sergilenmesine yaramıştır. Ne ilginçtir ki Miller deneyi halen pek çok biyoloji kitabında evrimi kanıtlayan bilimsel bir gerçek olarak insanlara sunulmaya devam etmektedir. National Geographic dergisi 1999 yılında yayımladığı bir makalede Çin'de ele geçirilen ve Archaeoraptor olarak isimlendirilen bir fosili dünyaya duyurdu. Haber, insanların memeli olduğunu nasıl kendimizden emin şekilde söyleyebiliyorsak, kuşların teropod olduğunu da aynı şekilde söyleyebiliriz şeklinde evrim telkin eden bir anlatımla duyuruluyordu. Teropod bir dinozor cinsidir ve bulunan fosilde kuşların dinozorlardan evrimleştiği iddiasının kesin kanıtı olarak sunuluyordu. 125 milyon yıl önce yaşadığı söylenen bu türe hemen bilimsel bir isim de verilmişti. Archaeoraptor lianoningensis. Dergide yer alan hayali resimlerde tüylerle kaplanmış dinozorlar havaya sıçramış ve ardından sözle kanatlanıp uçmaya başlamış gibi tasvir ediliyordu. Ne var ki National Geographic'in büyük bir sansasyon eşliğinde duyurduğu bu fosil kısa bir süre sonra Darwinizme verdiği destekle tanınan dergi adına büyük bir utanç nedeni oldu. Gerçekte fosil National Geographic'in iddia ettiği şekilde kuş ve dinozor özellikleri ortaya koyan bir türe ait değildi. Fosilin bir sıra diş bulunduran bir gagaya ve kuş bedenine sahip olmasına karşın kuyruğu Dromaeosaur türü bir dinozorunkine benziyordu. Fosil açık bir sahtekarlık ürünüydü. Birden fazla fosil, hayali bir ara form görünümü verecek şekilde özel olarak birbirine tutkallanarak montajlanmış ve bir evrim kanıtı gibi kullanılmıştı. Evrimciler, orangutan ve insan kemiklerinin birbirine monte edilerek kanıt olarak sunulduğu Piltdown olayından ders çıkarmamış, bu defa dinozor ve kuş fosillerinin birbirine monte edilmesiyle üretilen sahte bir fosili evrim kanıtı olarak ortaya atmışlardı. We'll be right back. Solecan sınıfına dahil olan balıkların fosilleri, bir zamanlar evrimin sudan karaya geçiş masalına çok güçlü bir delil olarak öne sürülüyordu. Evrimci biyologlar bu canlının fosillerinden yola çıkarak canlının vücudunda ilkel bir akciğer gelişmiş olduğunu ileri sürmüşlerdi. Bu pek çok bilimsel kaynakta anlatılıyor, hatta Solecan'ı denizden karaya çıkarken gösteren çizimler yayınlanıyordu. Ve tüm bunlar canlının soyu tükenmiş bir tür olduğu varsayımına dayanıyordu. Ancak 22 Aralık 1938'de Hint Okyanusu'nda çok ilginç bir keşif yapıldı. 70 milyon yıl önce soyu tükenmiş bir ara geçiş formu olarak tanıtılan Solecan ailesinin Latimeria türüne ait canlı bir üyesi okyanusun açıklarında ele geçti. Solecan'ın kanlı canlı bir örneğinin bulunması evrimciler açısından büyük bir şok olmuştu. Evrimci paleontolog J.L.B. Smith, "Yolda dinozora rastlasaydım daha çok şaşırmazdım," demişti. İlerleyen yıllarda başka bölgelerde de 200'den fazla Solecan yakalandı. Bu balıkların yakalanmasıyla beraber bu canlılar üzerinde yapılan spekülasyonların gerçek dışı oldukları da anlaşılmış oldu. Solecan iddiaların aksine ne ilkel bir akciğere ne de büyük bir beyne sahipti. Evrimci araştırmacıların ilkel akciğer olduğunu düşündükleri yapı, balığın vücudunda bulunan bir yağ kesesinden başka bir şey değildi. Dahası, sudan çıkmaya hazırlanan bir sürüngen adayı olarak tanıtılan Solecan'ın, gerçekte okyanusun en derin sularında yaşayan ve 180 metre derinliğin üzerine hemen hiç çıkmayan bir dip balığı olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Solecan'ın evrimci yayınlardaki popülaritesi bir anda yok oldu. Peter Farey adlı evrimci paleontolog, Nature dergisinde yayınlanan bir makalede bu konuda şunları söylemektedir. Solecan'ların tetrapodların atasına yakın olduğuna dair görüş uzun süredir kabul gördüğü için Latimeria'nın canlısının bulunmasıyla birlikte balıklardan amfibiyenlere geçişi hakkında doğrudan bilgilerin elde edileceği ümit edilmişti. Ama Latimeria'nın anatomisi ve fizyolojisi üzerinde yapılan incelemeler bu ilişki varsayımının sadece bir temenniden ibaret olduğunu, Solecan'ın bir kayıp bağlantı olarak gösterilmesinin bir dayanağının olmadığını ortaya koydu. Böylece balıklar ve amfibiyenler arasındaki en sık kullanılan ara form iddiası da geçersiz hale geldi. Evrimciler tarafından insanın ilkel atası olarak gösterilmeye çalışılan Neandertallerin sadece kaybolmuş bir insan ırkı olduğu bugün artık kesin olarak ortaya çıkmıştır. Neandertaller bundan 100 bin yıl önce Avrupa'da aniden ortaya çıkmış ve yaklaşık 35 bin yıl önce de yine hızlı ve sessiz bir biçimde yok olmuş ya da diğer ırklarla karışarak asimile olmuş insanlardır. Günümüz insanından tek farkları iskeletlerinin biraz daha güçlü ve kafatası büyüklüğü ortalamalarının biraz daha yüksek olmasıdır. Neandertaller bir insan ırkıdır ve bugün artık bu gerçek hemen herkes tarafından kabul edilmektedir. Evrimciler bu insanları ilkel bir tür olarak göstermek için çok çabalamışlar ama bütün bulgular Neandertal insanının bugün sokakta yürüyen herhangi bir yapılı insandan daha farklı olmadığını göstermiştir. Neandertal en çok günümüzde soğuk iklimlerde yaşamakta olan eski Moğollarla benzerlik göstermektedir. Bulgular Neandertallerin ölülerini gömdüklerini, çeşitli müzik aletleri yaptıklarını ve aynı dönemde yaşamış Homo sapiens sapienslerle beraber gelişmiş bir kültürü paylaştıklarını açıkça göstermektedir. Bu konuda önde gelen bir otorite sayılan New Mexico Üniversitesi'nden paleoantropolog Eric Trinkaus şöyle yazar. Neandertal kalıntıları ve modern insan kemikleri arasında yapılan ayrıntılı karşılaştırmalar göstermektedir ki Neandertallerin anatomisinde ya da hareket, alet kullanımı, zeka seviyesi veya konuşma kabiliyeti gibi özelliklerinde modern insanlardan aşağı sayılabilecek hiçbir şey yoktur. Bugün artık Neandertallerin günümüz insanının soyu tükenmiş bir ırkından başka bir şey olmadığı bilim adamları ve araştırmacılar tarafından anlaşılmıştır. Böylece evrimcilerin yıllarca insanın sözde evriminin bir halkası olarak göstermeye çalıştıkları sahte bir delilleri daha yok olmuştur. Yarı maymun, yarı insan hayali canlıların fosillerini bulmak için çabalayan evrimciler, teorilerini yalnızca fosillerle desteklemeyi yeterli görmüyorlardı. Kendileri için gerekli delillerin dünyanın çeşitli bölgelerinde canlı olarak da bulunabileceğini düşündüler. Birçok evrimcinin hummalı bir şekilde giriştiği evrime canlı delil bulma çabaları sonucu, evrimcilerin teoriye duydukları fanatik bağlılık bir kez daha ortaya çıktı. Evrimciler kanıt bulabilmek için hiçbir şeyden çekinmiyordu. Ancak bu seferki diğerlerinden çok daha fazla vahşet içeren bir girişimdi. 1904 yılında Samuel Werner isimli evrimci bir araştırmacı tarafından gerçekleştirilen vahşet şu şekilde ortaya çıkmıştı. Samuel Werner canlı kanıt arama çalışmalarını Kongo'da gerçekleştiriyordu. Werner, evli ve iki çocuk babası olan Ota Benga isimli Afrikalı bir pigmeyi insanın maymun türü canlılardan evrimleştiğinin kanıtı olarak esir aldı. Ota Benga, bir insan olmasına rağmen bir hayvan gibi zincirlenip kafese kondu ve Amerika'ya götürüldü. Amerika'ya getirilen Ota Benga, evrimci bilim adamları tarafından St. Louis Dünya Fuarı'nda çeşitli maymun türleriyle birlikte kafese konarak sergilenmeye başlandı. İnsanın en yakın ara geçiş formu olarak teşhir edilen Ota Benga, 2 yıl sonra New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Burada da Dina isimli bir goril ve Dohonk adlı bir orangutanla birlikte insanın eski ataları olarak sergilendi. Evrimci yayın organları Ota Benga hakkında hemen makaleler yayımlamaya başladı. Binlerce insan Ota Benga'yı görebilmek için hayvanat bahçesine akın etti ve Ota Benga'ya sıradan bir hayvan gibi davranıldı. Hayvanat bahçesi müdürü evrimci Dr. William Hornaday de bu sözde ara geçiş formunun kendi hayvanat bahçesinde olmasının verdiği gurur hakkında konuşmalar yaptı. Sonuçta Ota Benga intihar etmiştir. Biyolojiler, teorilerini destekleyecek bilimsel deliller bulma konusunda başarısız olsalar da bir konuda oldukça başarılıdırlar. Propaganda. Bu propagandanın en önemli unsuruysa rekonstrüksiyon adı verilen sahte çizimlerdir. Rekonstrüksiyon, yeniden inşa demektir ve elde bazı kemik parçaları bulunan bir canlının tamamen hayal gücüne dayanılarak resminin ya da maketinin yapılmasıdır. Gazetelerde, dergilerde, filmlerde sık sık yer verilen maymun adamların her biri gerçekte hayal ürünü birer rekonstrüksiyondur. Evrimciler tarafından fosil kalıntılarından esinlenerek yapılan bu rekonstrüksiyonlar tamamen evrim teorisinin iddialarını destekleyecek yönde tasarlanıp üretilirler. Gerçekle hiçbir bağlantıları yoktur. Bundaki amaç, resimleri ya da maketleri yapılmış hayali yaratıkların geçmişte gerçekten yaşadıklarına insanları inandırabilmektir. Burada bir noktaya dikkat etmek gerekir. Kemik kalıntılarından bir fosilin ancak çok genel özellikleri anlaşılabilir. Bu kemik kalıntılarından yola çıkılarak canlının fiziksel görünümü, derisi, cildi, kas dokusu, yüz hatları, burnu, kulakları, gözleri, saçları ve benzeri özellikleri hakkında yorum yapmak mümkün değildir. Oysa canlının fiziksel görünümünü asıl belirleyen ayrıntılar zaman içinde kolayca yok olan yumuşak dokulardır. Harvard Üniversitesi'nden Ernst Hutton bu durumu şöyle açıklar. Yumuşak kısımların tekrar inşası çok riskli bir girişimdir. Dudaklar, gözler, kulaklar ve burun gibi organların altlarındaki kemikle hiçbir bağlantıları yoktur. Örneğin bir Neandertal kafatasını aynı yorumla bir maymuna veya bir filozofa benzetebilirsiniz. Eski insanların kalıntılarına dayanarak yapılan canlandırmalar hemen hiçbir bilimsel değere sahip değillerdir ve toplumu yönlendirmek amacıyla kullanılırlar. Bu sebeple rekonstrüksiyonlara fazla güvenilmemelidir. Evrimciler bu konuda o denli ileri giderler ki, aynı kafatasına birbirinden çok farklı yüzler yakıştırabilirler. Zinjanthropus adlı fosil için çizilen birbirinden tamamen farklı 3 ayrı resim, bunun ünlü bir örneğidir. Evrimciler ellerine fırça alıp hayali yaratıklar çizerler ve bu şekilde gerçek delili olmayan teorilerine sahte deliller kazandırmaya çalışırlar. Gerçekte ise medyada ve evrimci kaynaklarda sürekli olarak resmedilen maymun insan imajını destekleyecek hiçbir somut fosil kanıtı yoktur. Bu tür hayal ürünü rekonstrüksiyonlara başvurmaları evrimcilerin gerçek kanıt bulmada ne kadar çaresiz olduklarının önemli bir göstergesidir. Evrimcileri, Darwin'in teorisini ayakta tutma çabalarında en çok zorlayan noktalardan biri de ara geçiş formu olarak sunabilecekleri hiçbir fosilin bulunmamasıdır. Çaresiz kalan evrimciler, teorinin ortaya atıldığı zamandan bu yana sahte fosiller üretme yöntemine defalarca başvurmuşlardır. Ancak bu girişimleri her seferinde hezimetle sonuçlanmıştır. Bu girişimlerden biri de tam 116 sene Galler Müzesi'nde sözde ara geçiş formu olarak sergilenen bir fosildir. 1884 senesinde bir evrimci olan Samuel Allen adındaki koleksiyoncu Galler Müzesi'ne evrimi kanıtladığı iddia edilen bir ara geçiş formu bağışladı. Müze yetkilileri, İhtiyozorus adı verilen bu fosilin deniz sürüngenlerinin mükemmel bir örneği oluştuğunu düşünüyordu. 2000 yılında fosilin bakıma alınması gerekti ve bu sırada fosilin sahte olduğu anlaşıldı. Ancak bu zaman aralığında müzeyi ziyaret eden yüz binlerce kişi fosilin evrim teorisini kanıtladığına inandırıldı. ...1900 BBC News Online'ın 8 Aralık 2000 günü yayınladığı haberde evrim teorisine delil olarak tam 116 senedir Galler Müzesi'nde sergilenen bu fosilin sahte olduğu bildiriliyordu. Bu Yunus benzeri hayali canlı iki ayrı deniz canlısının birleştirilmesiyle meydana getirilmişti. Uzmanlar kafatası ve bedeninin farklı kaya türlerine gömülü olduğunu ortaya çıkardılar. Kafatası Ichthyosaurus communis adlı türe, bedense Leptonectes pheniorostris adlı benzer bir deniz canlısına aitti. Diğer kemikler plasterden yapılmış ve gerçekmiş gibi görünmeleri için kayaya saplanmışlardı. Ayrıca yüzgeçlerden biri de sahteydi. Ancak nedense evrimi desteklediği iddia edilen her sahte fosil gibi bu fosil de yıllarca müzelerde sergilenmişti. Bu fosillerin ortak bir diğer yönü ise hiç kimse tarafından gerçekliklerinin kontrol edilmemesiydi. Müzenin bakım sorumlusu Dr. Carolyn Butler da yıllardır bu meslekte olduğunu ancak bugüne kadar böyle bir olayla karşılaşmadığını ve çok büyük bir şok yaşadığını bildirmektedir. Bunca yıldan sonra bu yaratığın bir yapıştırma olduğunu öğrenmek bizi gerçekten şoke etti. Evrimcilerin ürettiği sahte bir fosille 100 yılı aşkın sürede yüz binlerce kişi aldatılmış oluyordu. Ancak bu evrimcilerin ne ilk ne de son sahtekarlıklarıydı. Teorinin ortaya atıldığı dönemden itibaren ellerinde kanıt oluşturabilecek hiçbir bulgunun olmaması evrimcileri daima sahtekarlık yapmaya iten bir faktör olmuştu. Evrim teorisinin sahte delilleri serimizde evrim teorisinin savunucularının iddialarını kanıtlayabilmek için her türlü aldatmacayı ve sahtekarlığı hiç çekinmeden denediklerini gördük. Amaçlarına ulaşabilmek için hiçbir şeyden çekinmeyen evrimcilerin sahte çizimler yaptıklarına, hileli deneyler gerçekleştirdiklerine, buldukları fosil ve kafataslarını bilinçli olarak farklı gösterdiklerine, elde ettikleri fosiller üzerinde kasıtlı değişiklikler yaptıklarına, kimine eklemeler yaptıklarına, kimini de sakladıklarına, bunlarla da yetinmeyip bir insanı bile teorilerine delil oluşturmak için kafese kapattıklarına şahit olduk. Evrim teorisi, bilim maskesine büründürülmüş, beyin yıkamaya, propagandaya ve sahtekarlıklara dayanan bir aldatmacadır. Canlı cansız her şeyin, insanların, hayvanların, bitkilerin, dünyanın, güneşin, galaksilerin, kısacası tüm evrenin tesadüfler sonucunda oluştuğunu iddia eden, bilimsellikten bu denli uzak bir teorinin ısrarla ayakta tutulmaya çalışılmasının tek bir amacı vardır. Bu amaç, Yüce Allah'ı ve yaratılışı reddeden materyalist ve ateist felsefe sistemine sözde bilimsel bir dayanak sağlamaktır. Oysa bugün modern bilim göstermiştir ki, değil evrenin ya da bir canlının, o canlıdaki tek bir protein molekülünün bile tesadüfler sonucunda meydana gelmesi imkansızdır. Etrafımızda gördüğümüz ya da göremediğimiz büyük küçük, canlı cansız her şey, sonsuz kudret ve ilim sahibi, yoktan var eden Yüce Rabbimizin benzersiz yaratmasıyla ortaya çıkmıştır. Yalnızca akıl ve vicdan sahibi müminlerin hakkıyla kavrayabilecekleri bu gerçeği Allah ayetlerinde şöyle bildirmektedir. Taneyi ve çekirdeği yaran şüphesiz Allah'tır. O diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. İşte Allah budur. Öyleyse nasıl oluyor da çevriliyorsunuz? O, sabahı yarıp çıkarandır. Geceyi bir sükun, güneş ve ayı bir hesap kıldı. Bu, üstün ve güçlü olan, bilen Allah'ın takdiridir. O, karanın ve denizin karanlıklarından yolunuzu bulmanız için size yıldızları var edendir. Bilebilen bir topluluk için biz ayetleri birer birer açıkladık. O, sizi tek bir nefisten yaratandır. Bir karar ve emanet yeri vardır. Kavrayabilen bir topluluk için ayetleri birer birer açıkladık. O, gökten su indirendir. Bununla her şeyin bitkisini bitirdik. Ondan bir yeşillik çıkardık, ondan birbiri üstüne bindirilmiş taneler üretiyoruz. Ve hurma ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış salkımlar, birbirine benzeyen ve benzemeyen üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler. Meyvesine, ürün verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde bir bakıverin. Şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır.